Ayrım 2. Jean-Paul Sartre Küba'yı anlatıyor. Sayfa 19. Granma devrim getiriyor. Devrim sert bir ilaçtır. Bir toplum kemiklerini çekiç darbeleriyle kırar, yapılarını yıkar, kurumlarını devirir, mülkiyet rejimini değiştirir ve zenginlikleri yeniden dağıtır. Üretimini başka ilkelere uydurur, büyüme hızını mümkün olduğu kadar artırmaya çalışır ve bu kökünden yıkmayla birlikte yeniden kurmaya, kemik aşısıyla kendine yeni bir iskelet vermeye yönelir. Çare aşırıdır, genellikle şiddet kullanılmasını gerektirir. Düşmanın ve onun çeşitli müttefiklerinin kökünün kazınması kaçınılmaz bir şey değildir. Ama bunun için hazır olmak da gereklidir. Ayrıca iç ve dış düşmanların embriyon halindeki yeni düzeni yıkmayacağını, zafere ulaşmış hareketin mücadele sırasında hatta zafere ulaşmakla niteliğini değiştirmeyeceğini hiçbir şey garanti edemez. Ezilenlerin içinde yaşadıkları şartlardan az çok hoşnut oldukları sürece böylesine tehlikeli bir şekil değiştirmeden korkacakları düşünülebilir. Yılgınlar, çıkarların yeniden ayarlanması, karşılıklı ödünler, reformlar gibi diğer bütün yolları denedikten sonra son çare olarak isyan etmeye karar verirler. Karar verdikleri söylenebilir mi acaba? Genellikle büyük bir değişme yığınları devrime götürür. İflaslar ve kıtlık, savaş ve yenilgi onlar adına karar verecek, bazen devrimci partiyi hiç uygun görülmeyen bir zamanda iktidara devralmaya zorlayacaktır. Burada beni en çok şaşırtan meselelerin bu kadar birdenbire patlak vermiş olması. Gözle görülebilir en küçük bir buhran bile gelen olayları haber vermedi. 4 yıl önce bir hükümet darbesi Batista'yı iktidara getirmişti. Çok az kişi tepki göstermiş, halk laftan başka hiçbir şeyin çıkmadığı kokuşmuş meclislere olan nefretiyle diktaya boyun eğmişti. Yine de bir gün 26 Temmuz 1953'te genç bir hukukçu Fidel Castro bir avuç arkadaşıyla birlikte Moncada kışlasına saldırdı ama yakalandı, hapse atıldı ve mahkum oldu. Halk oyu ona büyük bir destek göstermedi. Kimdir bu kabadayı? İşte sana bir yaramazlık. Üstelik de bir netice yok. Batista kızmış olsaydı acısını bizden çıkarırdı. Muhalefet partileri derhal bu aceleci, başarısız genç adamı suçlamaya başladılar. Küba Komünist Partisi maceracılıktan dem vurdu. Gerçek partisi hayır dedi. Ortodoks partisi daha da sert davrandı. Batista rejiminde 2 muhalefet partisi. Castro darbeyi düzenlediği sırada bir partinin bir üyesiydi. Bütün bu olgun ve düşünceli insanlar şöyle dediler. Bir sol kanada ihtiyacımız var. Ülkemizin bütün umudu bundadır. Amerikan Cumhurbaşkanı demagojiyle Amerika'yı Küba'da düşünce özgürlüğü olduğuna ikna etmek için en küçük bir kıpırdamışta bulunmaması şartıyla bir sol kanadı hoşgörüyle karşılayacaktır. Pekala. Şu halde hiçbir şey yapmayalım ama var olalım yeter. Zaman lehimize işlemektedir ama bir çılgınlık yaparak bu dengenin bozulmasına yol açacak sorumsuz bir afacana asla ihtiyacımız yok. Adaya yeniden sessizlik hakim oldu. 2 yıl sonra zavallı bir danışman, diktatöre kimi iktidar tedbirleriyle halkın rejimle uzlaşmasını temin edebileceğini söyledi. Affedilerek sürgüne yollanan Castro Meksika'ya geçti. Batista'nın bu gösterişli Ali Cenaplığı kimseyi aldatmadı ve sadece Castro'nun işine yaradı. Bundan sonra hiçbir şey olmadı. Belirli bazı köylü bölgelerinden boğuk sesler yükseldi. Fakat tarlalarda kayboldu ve kentlere ulaşamadı. Küba'ya düzen hakimdi. 50.000 asker ve iyi beslenmiş bir polis gücüyle iktidarın zirvesinde olan diktatör, Amerikalılara şeker ve eğlence satıyor, İngilizlerden silah satın alıyordu. 1959'da Amerika Birleşik Devletleri Küba'ya silah sevkiyatını yasakladı, bu yüzden İngiltere'den ithalat başladı. İflas görünürde değildi. Ada pek sıhhatli görünmüyordu ama bu da olağanüstüydü. Batista'ya gelince kasaları dolarlarla tıka basa doluydu. Polis müdürü rejime hayran ve ölesiye sadıktı. Havana kumarhanelerinden her gün 10.000 dolar haraç yiyordu. Günler birbirini izliyordu ve hiç olmazsa görünüşte hepsi birbirinin aynıydı. Spekülatörler spekülasyona devam ettiler, karanlık işler çevirenler karanlık işlerini sürdürdüler, işsizler işsizdiler, turistler sarhoş oldular, gıdasızlıktan, sıtmadan ve asalaklardan kırılan köylüler her üç günün birinde bir başkasının toprağı üzerinde çalışmaya devam ettiler. Her iki Kübalı'dan sadece biri okuma biliyordu ama o bile artık okumayı bırakmıştı. Sıkı bir şekilde denetlenen gazeteler okunmaz hale gelmişti. Kitaplar üzerinde sansür uygulanıyor, kitapçı dükkanlarını ve üniversiteyi alt üst ediyordu. Muhalefet partileri konuşmaya devam ettiler. Kendilerini demokratik özgürlüklerin bekçisi sayıyorlardı. Hepsi, hatta Komünist Partisi bile seçim yapılmasını istiyordu. Fakat her geçen yıl daha az duyulur oldular ve sonunda ülke seslerini büsbütün duymaz oldu. Şüphesiz Batista'dan herkes nefret ediyordu ama kimse onu devirmek için ne yapılması gerektiğini bilemiyordu. İnsanlara genel oy hakkından söz ettiğinizde suratınıza gülüyorlardı. Kısacası değişmeyen bir ortama rağmen sürekli sefalete boyun eğmiş bir ülkeydi Küba. Derken diğer günlerden ne daha iyi ne de daha kötü olmayı vaat eden bir gün geldi çattı. Havana'da o sabah, her sabah olduğu gibi polis, kumarhaneleri gezerek müdürün haracını topladı, ahlaklılar takımı kızları soydu, gazeteler Wall Street'ten ve yüksek sosyeteden geçen gece kimin evinde olduğundan söz ettiler, Küba'nın en ünlü konuklarının listesini yayımladılar. Gök bulutluydu, kuvvetli bir rüzgar vardı, batıda azami ısı 82 idi, doğuda 86 veya biraz daha fazlaydı. 2 Aralık 1956 günüydü, o gün geldiğini haber vermeksizin devrim başladı. Meksika'dan gelenler Granma adında eski küçük bir tekneye doluşmuş 80 kişiydi. Deniz dalgalıydı, körfezi aşmak bir haftalarını almıştı. 2 Aralık'ta Santiago yakınlarında karaya ayak bastıklarında ölmek üzere olduklarını sandılar. Çoğu kusmaktan bitkin, zar zor ayakta durabiliyorlardı. Askerler ve polis onları bekliyordu. Bazı gençler karaya çıkışlarını desteklemek için şehri harekete getirmek görevini almışlardı. Fakat fırtına tekneyi geciktirmiş, kararlaştırılan günde ayaklanma patlak vermiş ve baş kaldıranlar yardımsız katledilmişti. Ortalıkta kalmış, kuşatılmış küçük savaş birliği komando gruplarına ayrıldı. Bir tek hedef vardı, dağlar. Orada buluşacaklardı. Yeniden bir araya geldiklerinde pek çoğu artık yoktu. Birkaçı yakalanmış, öldürülmüş ya da hapse atılmıştı. Diğerleri kayıptı. Bir grup bir yeraltı teşkilatı kurmak üzere başkente gitti. Adanın en yüksek dağ silsilesi olan Sierra Maestra'nın zirvesine sadece 12 kişi ulaşabildi. Orada dağların tepelerini çevreleyen bulut örtüsü içinde gizlendiler. 1 Ocak 1957'de durum açıklık kazanmıştı. Ordu ve polis düzlüğe ve kentlere hakimdi. Kayalık bir kartal yuvasında 30 kadar kanun dışı adam açlıktan ölmek üzereydiler. Parayla kandırılmış bir köylü bir baskında onları yakalattırmazsa kendi kendilerine teslim olacak hale gelmişlerdi. Kentlerdeki insanlar öfkeyle omuzlarını silkiyorlardı. Castro yine bir azizlik yapıyor ama bu kez kaybedecek. Beklenmedik bir saldırı yaptığını sanıyordu ama asıl afallayan kendisi oldu. Bu umutsuz bir harekettir. Geçen gün Havana'da Castro'nun arkadaşlarından biriyle karşılaştım. İlk günlerdeki arkadaşlarından biri. Gülerek, başlangıçta bu bir pusça, ayaklanmaya benziyordu dedi. Ama ben onunla hiç aynı kanıda değildim. Pusç, kentlerde başarıya ulaşır ya da yenilir. Küçük bir isyancılar grubu beklenmedik bir anda bakanlıkları, merkez organlarını, başkentin sinir merkezlerini ele geçirir. İsyancılar eğer başarıya ulaşacak olurlarsa, zaferlerini beklenmedik bir anda ortaya çıkmış olmalarına borçludurlar. Kent bir rejim altına uykuya yatar, uyandığında başka bir rejim gelmiştir. Ama iki aralıkçılar tecrübeli bir pusçunun öğütleyeceklerinin tam aksini yaptılar. Karşı karşıya olan güçlerin arasındaki eşitsizliği ani bir baskınla gidermeyi reddederek açıkça ortaya çıktılar. Bir bakıma bu, Batista'nın askerlerine verilen bir randevuydu. Hatta adreslerini bile verdiler. Bütün adaya Sierra Maestra'da kamp kurduklarını duyurdular. 2 Aralık gününden itibaren her gün askeri uçaklar bulutların üzerinden devriye uçuşları yapmaya başladı. İlk günden itibaren açıkça ortaya çıkmaları şüphesiz beceriksizliklerinden değildi. Gerekli anda gizlice düşmana yaklaşıp hızla darbeyi vurup ortalıktan kaybolduklarını gördük. Dağlara sahip çıkarak ilk hedeflerine ulaştılar. Bütün halka mevcudiyetlerini duyurdular. Yapılacak ilk iş kendilerini duyurmak, Batista ordularından gizlenmekti. Ama asla kendi halklarından değil. Batista'nın düzenli ordusunun emirnameler, çizme şakırtıları, tüfek sesleriyle bütün ülkeyi serseme çevirip büyük bir kargaşa yaratacağından emindiler. Bunda yanılmamışlardı. Köylülerin sırtından yaşayan düzen kuvvetleri her yere düzensizlik taşıdılar. Dağların etrafını sarmaya başladılar. Halk bölgede uzun bir süre yerleşmiş, subay kılığındaki baskıya boyun eğdiği halde yeni maskelerle geldiğinde artık ona katlanamıyordu. Hayır, birkaç genç adamın gericiliğin bütün güçlerini üzerine çeken bu uğraşısı, kuru sıkı bir kabadayılık ya da enayice oynanan bir kumar değildi. Yurttaşlarına adanın yüksek bölgelerinin Batista'dan kurtulduğunu duyurmak için ölümü göze aldılar. Birdenbire düzlüktekiler de esaretlerinin bilincine vardılar. Adanın %99'u kurtarılacak toprak haline geldi. Ama bu güce 1956-1957 kışı sırasında henüz ulaşamamışlardı. Her şeyden önce halkın güvenini kazanmak zorundaydılar. Bunun için de direnmek o kadar. Askerleri öfkelendirmek ve öfkelerini köylülere seyrettirmek. Yüzlerce asker Sierra'nın yamaçlarına büyük güçlükle tırmanıyor, zirveye doğru yarı yola ulaştıktan sonra elleri boş dönüyor, az sonra tekrar biraz tırmanıyor ve tekrar keçi inatçılığıyla vadilere geri düşüyorlardı. İsyancılar henüz savaş kabullenecek kadar kalabalık değillerdi. Bu, ileride mümkün olacaktı. Birinci hedef, büyük bir hareketlilikle ağır donatımlı birliklerden yakayı kurtarmak ve sonra arada sırada baskınlar yapmak, ateş açmak, düşman birliklerini paniğe düşürmek ve kaçmaktı. Bu monoton ve tehlikeli güç iş gerekli olduğu sürece sayısız partizanın katılmasıyla büyüyüp daha iyi silahlanıncaya kadar bu küçük grup bir ulusun bütün ümidini kendinde toplayıncaya kadar bu eşit olmayan savaşa tanık olan halk şüpheciliğin ve boyun eğmenin zincirlerini kırıp sonu şüpheli bir savaşı bir devrime dönüştürünceye kadar her gün yeni baştan tekrarlanmalıydı. Gördüğünüz gibi bir puşçun tam aksi baskıyla yarım yüzyıllık korkuyla parçalanmış bir ülkede genç adamlar milletin birliğini yeniden sağlamak için yalnız bırakılmış fakat halkın gözü önünde cereyan eden mücadelede ölümü göze aldılar. Her şey öngördükleri gibi adım adım başarıldı. Öyleyse haklıydılar ama neden? Diktatörlük Kübalıları eziyordu, bu açıktı. Ama eğer bir ülke yıllar boyu süren bir deneyden sonra demokratik kurumlarından nefret edecek olursa, otoriter bir rejim uzun bir süre için yerleşebilir. Siyaset artık hazır bir reçeteye uymuyor. Hiçbir yerde bir halkın kışlalara saldırması için, silahlı kimselere karşı çıplak elleriyle savaşması için dayanılmaz kötülüklerin altında ezilmesi gerekiyor. Hatta bu kötülüklerin sürekli olarak artmış olması gerekiyor. Köylüler isyancıların safına katıldığında, ölmeyi ya da öldürmeyi göze aldıklarında isyan şüphesiz ki halkın güvenine layık olmuş ve nihayet onun saflarına kazanmıştı. Fakat tek başına güven yeterli değildir. İki şartın yerine getirilmesi gerekir. Bir felaketin belirmesi ve yeni bir ümidin, yeni bir kurtuluş yolunun ortaya konması, ikinci şarttan ileride söz edeceğim, ilk önce birincisini daha iyi anlamaya çalışalım. Dedim ki hava açıktı, adanın doğusundan batısına her şey olduğu gibi tam bir uyuşukluk içindeydi. Küba'yı görünürde bir tehlike tehdit etmediğine göre, yer altında bir büyük değişiklik Küba'yı için için yıkıyor olmalıydı. Bütün ya da hemen hemen bütün sosyal tabakalar kendi iç güçleriyle delice ve ölümlü bir girdaba sürükleniyor, gizli kasırganın hızı günden güne artıyordu. Halk Castro'nun arkasında toplandığında Küba toplumu artık çöküşün eşiğinde olsa gerekti. Mesele açıkça Batista'ydı. İşe onu yerinden atmakla başlamak gerekiyordu. Ama gerçek mesele daha ciddiydi. Küba ulusu bütün yapılanları tepeden tırnağa yenilemek zorundaydı. Yoksa ortadan kalkacaktı. İsyancı liderler bunu kavramışlardı, halkın durumunun ivediliğini hissetmesini bekliyorlardı. Ada şekerle geçiniyordu ama bir gün insanların şekerden ölebileceklerini keşfettiler. Boyun eğişi bir fırtınaya ve Castro'nun ümit ettiği gibi devrimciliğe dönüştüren bu gerçeği, ülkenin iç bölgelerini görmek için kenti terk ettiğim anda ben de keşfettim. Şeker kotası. Bir şeker kamışı tarlası kanımca pek neşeli bir yer değildir. Haiti'de içinde hayaletlerin dolaştığı söylenen birkaç tanesini gördüm. Çatlamış bir yolun kırmızı toprağını ve güneşin altında kamışın tozlu çürüyüşünü hatırlıyorum. Küba'da bu sapların geçit vermez kalabalığına aynı ilgiyle baktım. Bu saplar birbirleri üzerine abanır, sarmaş dolaş olurlar. Biri diğerine dolanır ve zaman zaman ikisi arasında bir kaynama olduğu, siyah ve derin bir tünelin açıldığı görülür. Yeşilin bütün tonları, koyu yeşil, çiğ yeşil, lahana yeşili, kaba yeşil, mavi yeşil, gözün görebildiği kadar uzanır. 5 yıl süreyle yeniden ekilmesi gerekmeden her yıl saplar kesilir. Port-au-Prince'de olduğu gibi burada da bu inatçı verimlilik bana bir bitki ayininde bulunuyormuş hissini veriyor. Central adını alan fabrika birkaç adımlık mesafedeydi. Oraya gittim. Bütün adaya yayılan şeker fabrikaları kentlerden uzak, tarlalara yakın yerlerde kurulmuştur. Burada bu yarı işlenmiş şekeri üretirler. Girişte her şey karmakarışıktır. Öküz arabaları, kamyonlar, şeker kamışı saplarını dönen bir kayış üzerine boşaltırlar. Pis ve yeşile çalan bu dalların itişip kakışan düzensiz akışı başlar. Çukurun içine onlarla beraber sinekler de bir bulut halinde üşüşürler ve kayış bütün yeşilliğiyle ilk başkalaşma doğru onu toz haline getirecek olan demir dişlilere doğru götürür. Yoğun öz suyu büyük fıçılarda toplanır, artıklar yakılmak üzere kazanlara gönderilir, şeker kamışı hem işlenen ham maddeyi hem de fabrikanın yakıtını sağlar. Fabrika kendi kendine yeterlidir. Bir fırının yanına gittim, kanter içinde sineklerle cebelleşerek kamıştan elde edilen öz suyun başkalaşımını seyretmek için kazan deliklerinin yanında durdum. Sıvının buharlaşmasını, melasın hamurumsu dalgalanışını gördüm. Büyük bir fıçının dibinde dönen bir disk, merkez kaç kuvvetle son bir eleme işlemini tamamlıyordu. En sonunda işçiler donuk, nemli, kahverengi kristali torbalara dolduruyorlardı. Sanırım torbaları en yakın limana taşıyor ve oradan gemilere yüklüyorlardı. Ama bu kadarı bana yetti, oradan ayrıldım. Sıcaktan çok o koku beni kahretti. Bir hayvan kokusu, sanki şeker aynı zamanda hem bir bitki özü hem de bir madeni yağdı. Burun deliklerime, damağıma yapışıp bütün gün beni terk etmedi. Yediğim ette, pirinçte, içtiğim sigaralarda ve hatta ta pipomda tatlılığını sürdürdü. Bu kokuda tabii bir damıtlamanın tatsızlığı vardır ama hafifçe yanık yapışkanlığı, pişirmeyi ve bu yapılan işin bütün ustalıklarını hatırlatır insana yine de. Kısacası tam bir başkalaşım içinde olan, yarı işlenmiş bir ürüne özgü bir kokudur bu. Bu nemli kumdan beyaz şeker parçaları üreten, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki büyük rafinelerde bu kokunun duyulmadığından eminim. Küba'da şeker rafine edilmez. Bu güçlü ve aşırı organik koku, Küba'nın kendi kokusudur. Temel endüstrileri olan Gorapano'nun başka bir deyişle, kamış irininin bu beyaz, taze yan ürününü tükettiklerinde, Kübalıların boğazlarına yapışan işte budur. Bu işlenmemiş şeker adası, işlenişin tam ortasında onu durduran kimdir? Sömüren ülke, sömürgelerinden ilkel bir şekilde üretilen gıda maddelerini satın alır. Öte yandan da sömürgesinde bu ham maddeleri işleyecek endüstrinin kurulmasına karşı çıkar. Kendi başına tam olarak işleyemediği, tek bir besin maddesi üretiminin hakim olduğu bir ekonomiye sahip olan Küba, bu haliyle tam bir sömürge görünüşündedir. Oysa bağımsız ve egemen bir devlet olalı yakında 60 yılı aşmış olacak. Bu açık çelişmenin ardında tarihin bazen bütün bir milleti içine attığı ve orada yüzyıllar boyunca unuttuğu tuzaklardan birinin gülünç bir avın varlığını sezdim. 1900 yılından önce de şeker kamışı tarlaları vardı. İspanyolların zamanında bile Yankee yatırımları vardı. Fakat toprak sahiplerinin mağrur güçsüzlüğü büyük teşebbüslerin kurulmasına engeldi. Küba, feodal çağı yeniden geride bırakırken 1895'te sömürgeci İspanya'ya karşı silaha sarıldı. Büyük İspanya-Küba savaşı sömürgeciliğe karşı bir başkaldırmadan ibaret değildi. Ülke eskimiş yapılarını yenilemek, bir yüzyıl gecikmiş olan burjuva devrimini yapmak, kişi özgürlüklerini ekonomik liberalizme dayandırmak istiyordu. Vatandaşın toprak sahiplerinin haklarından üstün olan, hakları mütevazi fakat işe yarayan bir endüstri, transformasyon sanayi, tamamlama ve işlenme sürecinin sonunda meydana gelen tüketim malları hafif sanayi. İkinci ayrımın sonu sayfa 32.